Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Mutlu günler RSFM dinleyicileri. Ekonomi raporuyla bu hafta da sizlerleyiz. Bu hafta konumuz yeni ekonomi programı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2021-2023 yıllarını kapsayan yeni programı açıkladı. Programın teması yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi olarak belirlendi. Büyüme beklentisi 2020 için %5'ten %0,3'e düşürüldü. 2021 için ise büyüme beklentisi %5,8. Hükümetin enflasyon beklentisi ise bu yıl için %10,5, 2021 için %8, 2022'de %6'ya çekilmesi hedefleniyor enflasyonun ve 2023'te yine %5'te bir dengelenen enflasyon beklentisi var. Yeni dönemde istihdama da öncelik verileceği belirtildi Hazine Bakanı Berat Albayrak tarafından ve 2023'te işsizlik hedefi %10,9 olarak açıklandı. Evet, bugün ekonomist Arda Tunca ile yeni ekonomi programındaki aktarılan hedefler, beklentiler, bunları konuşacağız. Yeni ekonomi programı neyi öncelikledi? Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisini neler bekliyor? Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Arda Bey.
Hoş bulduk Derya Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Şimdi bugün sizinle programın detaylarını ve Türkiye ekonomisine ilişkin makro beklentileri konuşalım istiyoruz. Öncelikle şunu hemen konuşmanın başında söylemekte fayda var. Elbette ki bir salgın sürecindeyiz ve yeni ekonomi programı salgın koşullarına göre hem revize edildi bazı beklentiler hem de ona göre şekillendirildi ve elbette şu anki mevcut koşullar baz alınarak yapıldı. Öncelikle şöyle bir genel değerlendirecek olursanız, tabloya, yeni ekonomi programına bakacak olursanız ne söylersiniz?
Şimdi bir kere programın en çarpıcı tarafı hiçbir şekilde kapanma olmayacak varsayımı altında yapılmış.
Evet.
Ve bayağı dünyanın da Türkiye'nin de çok önemli ölçüde bir normalleşme sürecine girdiği varsayılarak yapılmış plan program. Nitekim ben özellikle planın enflasyon ve maliye politikaları tarafında nasıl beklentilerin ortaya konulabileceğini merak ediyordum. Ve buradan cevabı her şeyin hakikaten çok normal olacağı yönündeki beklentilere paralel olarak aldım. %10,5'lik bir enflasyon bekleniyor bu yılın sonunda.
Evet.
Yani bir aşağı doğru bir gidiş söz konusu şu andaki seviyelerden. Ki bunu biraz Merkez Bankası'nın politikalarıyla, sıkılaştırma politikalarıyla biraz okuyorum. Merkezi yönetim bütçesine ilişkin açıkların 2021'de küçülüyor olduğunu, 2020'de evet yukarı çıkıyor ama sonra 2021'de küçülüyor olduğunu anlıyorum. Yani demek ki vergi gelirleri tarafında 2020'deki olumsuzluklar gidiyor. Yani açılıyor piyasalar. Bu kadar ekonomiye destek olunup olunmayacağı konusunda orada daha olumlu beklentiler var. Ve sonuç olarak yani her şey normale giriyor gibi bir durum anlıyorum ama şimdi cari işlemlere falan bakıyorum, o tarafta bir fazladan söz ediliyor. Bu bir fazlanın olumlu olduğu düşüncesi var. Öbür tarafa doğru savruluyoruz yani. Açıktan fazlaya doğru gidiyoruz ama şimdi ben açıkçası programdan çok son dönemde Türkiye'de uygulanan politikaların piyasalarda yarattığı kafa karışıklığı ve bunun etkisiyle bundan sonra nereye gidileceğini daha çok merak ediyorum. Ben bunlara yanıt alamadım yeni ekonomik programda. Şimdi her şeyin yeni, yepyeni, yeniden yapılanmalar, dengelenmeler ama bunların detaylarını bilmiyoruz. Onun için ben arzu ettiğim, Türkiye ekonomisiyle ilgili olarak görmek istediğim bazı detayları bulamıyorum. Hiç bulamadım yani bugüne kadar. Ve son dönemlerde yani salgınla birlikte başlayan dönemde Türkiye'nin uyguladığı politikalarında nereden nereye gideceği konusunda çok kesin bir çizgi göremiyorum burada.
Evet.
Çünkü çok biz önce korkunç bir kredi genişlemesi, arkasından daralma, bunların getirdiği bir kafa karışıklığı, Merkez Bankası'nın çok önden gidip piyasaları yönlendirmeye çalıştığı, enflasyon bir ölçüde aşağı giderken arkasından salgın. Şimdi buralarda biraz kafa karıştı. Yani geçen hafta olanlar, yani Merkez Bankası'nın attığı adımlar, aktif rasyosuna ilişkin düzenleme BDDK'nın, ondan önce swap piyasası ile ilgili düzenleme. Şimdi daha temel bir yerlerde başka bir şeyler duruyor. Şimdi bunlarla ilgili çok nasıl hareket edileceğine dair sonuç alamadığımız için ekonomi politikaları ile ilgili yeni ekonomi programı da biraz başka bir yerde kaldı. Nitekim piyasa buradan ne alması gerektiği konusunda da mesajı anladığım kadarıyla fazla alamadı ki kurda bir gelişme göremedik, bir güven göremedik. O taraf hala program açıklandıktan sonra yine olduğu yerlerde gidiyor. Orada bir gevşeme olmadı, olamadı. Dolayısıyla ben biraz bir yapısal değişimle ilgili bir şeyler açıkçası duymak istiyordum. Bunun nereye gideceğini duymak istiyordum. Orası zayıf kaldı. Programda da bunu göremiyorum. Biraz önümüzdeki dönemin belirsizliklerinden kaynaklanan ama her şeyde çok normal gidecekmiş gibi olan bir program çıktı karşımıza. Dolayısıyla piyasa üstünde programın açıklanmasından sonra bir netlik kazanamamasından dolayı piyasa fiyatlamaları ve verileri üstünde de çok da bir değişiklik olmadı. Yani dolayısıyla öncelikli olarak yani maliye politikası tarafından olacağını özellikle bekliyorduk. Yani işler ters gittiği takdirde küresel açıdan ve bunun Türkiye'ye etkileri karşımıza çıktığı zaman biz bundan sonra ne yapacağız peki? Çünkü hala belirsizlik çok yüksek düzeyde. Bunlara cevap pek bulamadık ve esas olarak para politikası tarafındaki kafa karışıklıkları, bütün bunların Türkiye'de kur üstünde nasıl etkisi olacak, finansman maliyetleri üstünde nasıl etkileri olacak, bu cephelerdeki belirsizlikler temel bir yerde dururken dolayısıyla böyle bir programın piyasada çok önemli bir etki yapmadığına tanıklık ettik. Fiyatlar da bunu gösteriyor zaten.
Özellikle çok merak edilen kurdaki rekor seviyelerdi. Sayın Bakan Berat Albayrak'ın verdiği bazı yanıtlar var ama konuşmasının sunumunun içinde kur geçişkenliğini azaltmak adına bazı tedbirlerden söz etti. İşte yerlileştirme programları ya da TL bazlı alım garantili kontratların arttırılacağını gibi kamuda özellikle bunlardan söz etti ama dediğiniz gibi evet kurun reel sektöre etkisine ilişkin bir mesaj alınamadı.
Şimdi yani kamu tarafında bunları evet yapabilirsiniz ama esas olarak şöyle bir durum var. Yani esas sanayi tarafında biz yabancı kaynaklara, dış kaynaklara, ham maddede aramalı anlamında söylüyorum. Bağımlılığımızı ortadan kaldırmadıkça, hafifletmedikçe içeride bunların acaba kapasitesi var mı? Yerli üretim evet. Yani kesinlikle yerli üretimin artmasından yanayım. Kesinlikle yerli sanayinin gelişmesinden yanayım ki zaten yapısal sorunların ortadan kaldırılması da zaten bunu gerektiriyor. Buna kesinlikle taraftarız. Ama burada ne yapıldığı konusunda bilmiyorum. Yani bilgim yok. Yani o bilgiyi elde edemedik, alamadık. Yani piyasanın şu anda konsantrasyonu, bakın yani geçtiğimiz haftadan bu yana, perşembeden bu yana piyasa 24 Eylül son PPK. Evet. Yani bu kadar önlem alındı, bu kadar adım atıldı da niye sakinleşemiyor piyasa? Niye bu kadar stres hala yüksek? Şimdi bunun kaygısını yaşarken piyasa esas konsantrasyonu buradayken bu ortama ilişkin bir başka bir şeyler duymak istiyordu. Bunu duymak istedi. Alamadık yani. Bunun yeri belki yet de değil. Ama yani bununla ilgili de bir vurgu yapılması gerekiyordu. Bir şeyler söylenmesi gerekiyordu. Şimdi yani rekabetçi kur söylemi, evet kur yükseldiği zaman ihracat şansınız artıyor ama bugünün dünyasında şu anda kurun artmasıyla birlikte dış talep dengeleri o kadar öngörülemez noktada ki şu anda kur artsa bile sizin ihracat gücünüz ne kadar artacak? Geçmiş yıllarda olduğu gibi, geçmiş yıllarda oluşan beklentilerde olduğu gibi bir yere gidecek mi? Bir sizin ihracatta yukarı çıkışınız söz konusu olabilecek mi? Bunların hepsi soru işareti. Bilmiyoruz çünkü dışarısı da iyi değil. Bu küresel olarak yaşanan bir ekonomik bir adeta bir çöküşten söz edebiliriz. Yani %-30'ların falan konuşulduğu büyüme oranlarından çıkıyoruz. Dünya oradan çıkmaya çalışıyor. Yani 1929 buhranından bu yana yaşanan en büyük ekonomik çöküşle karşı karşıya dünya.
Evet.
Şimdi böyle bir ortamda kurun rekabetçi olması ne kadar anlam ifade ediyor Türkiye için? Bunlar soru işareti. Bunları bilmiyoruz. Yani biz evet içeride bir şeyler yapmak gerekiyor. İçeride kendi içinde, yani biz ekonomiyi evet anlıyoruz ki kapatılmayacak. Kısıtlamalar minimum düzeyde tutulacak. Bunu net olarak zaten gördük ki beklentiler de bunu ortaya koyuyor ama yani yapısal reform tarafında peki ne yapılacak? Yani kamunun kendi düzenlemesi ayrı bir şey. Bir de özel sektörde, reel sektörün yani özel reel sektörün ne yapacağı konusunu da bir anlamamız gerekiyor. Orası çok detaylı çalışmalar gerektiriyor. Çok çok ciddi çalışmalar gerektiriyor o taraf. Sektör bazında gitmek gerekiyor. Yani çok böyle makroekonomik genel değişkenler üstünden konuşulacak bir tarafı yok oranın. Türkiye'nin her sektörde yeni kapasiteli yeri, yerli ham maddeyi, ara malını, yatırım malını içeriden tedarik edeceği şekilde ve bu tedariği ne kadarlık bir zaman içerisinde hangi seviyeye getireceğini planlayarak, ölçerek, biçerek gitmesi gerekiyor. Yani içeride üretelim tabii ki de var mı peki kapasite buna uygun herhangi bir sektörün işte alt segmentlerinde bir yerlerde. Şimdi bunları ben de cevaplayamam size. Her sektörün tek tek bunların çalışmasını yapıyor olması lazım. Bunları makroekonomik genel veriler üstünden evet takip edeceğiz, göreceğiz ama alt sektörlerde peki neler yapıldı ya da yapılıyor? Bunu bilmiyoruz. Yani bu tarafta da makroekonomik veriler burada ileri gidildiğini pek söyleyemiyorum. Yani sektörler arasındaki birbirlerine tedarikçi olma durumları, birbirlerini ileriye, geriye sektörlerin nasıl besledikleri bu konular üstünde bunların aralarındaki korelasyonu nedir? Bunlar hakkında çok fazla detaylı bir çalışma göremiyoruz. Onun için bu beklentilerle piyasa biraz dinledi ama dediğim gibi konsantrasyon daha çok şu anda Türkiye'de piyasadaki kur ve faiz stresinde.
Evet.
Orası biraz ağır bastığı için de biraz bunların gölgesinde kaldı bugünkü programın açıklanışı.
Belki Ekim ayındaki yeni enflasyon raporunun sunumunda bazı soruların biraz gerçi ileri bir tarihten bahsediyorum. Belki o güne kadar neler değişecek ama soruların yanıtı detaylı bir şekilde alınabilecektir. Programın içerisinde normalleşme adımlarına devam edileceği net bir şekilde Ağustos ayında başlayan normalleşme adımlarının devam edeceği vurgusu vardı. Bu konuda ne söylersiniz?
Herhangi bir şekilde ben çok sert kapama tedbirlerinin alınacağını düşünmüyorum. Yani çok belli ölçülerde bir miktar bazı kısıtlamalar gelebilir ama ekonomiyi durduracak. Yani böyle bir güç de zaten pek yok gibi gözüküyor. Belli kısıtlamalar ekonomiyi çok yormayacak türden. Bir takım kısıtlamalar yine söz konusu olabilir ama bunlar yani ekonomiyi kapatacak, durduracak bir Nisan ayında, Mayıs ayında yaşadığımız türden kısıtlamaların olacağını düşünmüyorum. Zaten.
Peki şunu da Arda Bey, genel anlamda evet aslında uluslararası anlamda da liderlerin hep bu yönde açıklamalar yaptığını görüyoruz ama bizim ülkemizi baz alırsak işte Mart-Nisan aylarındaki işte böyle bir seviyeye gelindiğinde de sizce hala içinde bulunduğumuz tırnak içinde yeni normal koşullarında devam edecek midir?
Ben öyle tahmin ediyorum. Yani vaka sayılarındaki artışla birlikte çok ufak, çok marjinal kısıtlamalar ancak karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. Bunlar da ekonomiyi etkileme gücü fazla olmayan sahalarda, alanlarda mümkün olduğu kadar kısıtlamayı yapalım da ekonomi daha fazla hasar görmesin diye, yani doğru yaklaşım da zaten aslında bu. Yani çünkü dünyanın böyle bir duruşu kaldırabilmesi mümkün değil. Yani bütün dünya şu anda belli ölçüde kayıpları göze almış durumda. Önlemleri alın, maskenizi takın, işte dezenfektanlarınızı taşıyın. Bunun dışında pek bir şey yapamıyor. Yapacak lüksü de yok. Yani bir çaresizlik içinde bütün dünya. Aynı şekilde Türkiye'nin de böyle bir kapama şansı pek yok. Az önce ifade ettiğim gibi yani -%32'lik büyüme, yani daha doğrusu %32 oranında küçülmeler gördük ekonomilerde çeyrek bazında. Dolayısıyla böyle bir ekonomik çöküşü kaldırabilmesi de dünyanın mümkün değil. Minimal düzeyde tutulmak suretiyle kısıtlamalar ekonominin çarklarının yine mümkün olduğunca zaten zar zor dönüyor dünyada. aşamada mümkün olduğunca devam etmesi sağlanacak. Evet, yani ben artsa da sayılar, vaka sayıları artsa da dediğim gibi ekonominin dışında kalmış unsurların, yani üretim yapmayan, işte 65 yaş üstü evet, örneğin
gibi, ya da gençlerin.
Gençlerin çok okul çağında olmayan, yani bunlarla ilgili kısıtlamalarda daha sertlikler gelebilir. Onun dışında çalışma hayatının içinde olanlarda onlara ilişkin de bir takım düzenlemeler gelebilir. Daha sert düzenlemeler gelebilir ama onların eve geri çekilmeleri ya da evden çalışıyorsa evden herkes devam eden, böyle bir nüfus da var şu anda tabii çalışan kesimde. Onların çalışma koşullarının geri çekileceği, yani üretim güçlerinin elinden alınacağı bir düzenlemenin yapılacağını ben düşünmüyorum. Böyle bir kısıtlama geleceğini düşünmüyorum. Çünkü evet, maalesef bu böyle ama dünya genelinde belli kayıpları bütün hükümetler göze almış durumdalar.
Evet.
Yani böyle bir realite var.
Peki buradan
şimdi geliyor ama var.
Çalışma hayatı tarafı böyle. Bir de şu merak ediliyor. Bu koşullarda işte faiz oranı yükseliyor. Para politikası, maliye politikasında daralmaya gidiliyor. Az önce oluşturduğum senaryo yine, yani yine Mart-Nisan koşullarına ekonomi durmamış olsa da belki işte hani kısa çalışma ödeneği olacak. İnsanlar belki çalışanların ücretsiz izine çıkaracaklar ve benzeri. O koşullarda mesela yine genişleyici adımlara geri dönülmesi gerekir mi, gerekmez mi? Ya da hükümet bu adımı atacak mıdır sizce?
Dönülebilir diyeceğim ama şimdi şöyle, biz zaten bu kadar sert bir genişleme...
Ya da burada büyüme ile enflasyon arasında bir seçim yapmış olmak durumunda mı kalacak?
Şimdi bir adım önceye gidelim o zaman. Evet. Zaten Türkiye şunu yaptı. Kredi mekanizması üstünden bu işin altından kalkmaya çalıştı Türkiye.
Evet.
Ve bunun enflasyonla ilgili olumsuz sonuçlarını gördü Türkiye. Ve zaten Merkez Bankası da dedi, yani ben böyle bir süreçte bu kadar büyük bir genişleme, yani hem para arzı genişledi, diğer tarafı bunu tabii destekleyen kredi mekanizması desteklendi. Biliyorsunuz aktif rasyosu çıktı. O sırada kur atak, yani çok çok şey yaşadı Türkiye son dönemde. Fakat böylesine bir politikanın doğru olmadığını o sırada da sizle daha önceden konuştuğumuzda söyledik. Bunun, evet, bunun bir bedeli var bu ülkeye dedi. Şimdi daha çok maliye politikası tarafında gidilmesi gerekiyordu. Bunun yapılması gerekiyordu. O sırada da Türkiye'nin bu salgınla başa çıkmak konusunda hepimiz bir kültür edindik. İşin başlangıcında konunun bu kadar ciddi boyutlara geleceğini hiçbirimiz düşünmedik. Yani SARS gibi, Ebola gibi uzaktan izleyeceğiz diye başta açıkçası ben itiraf edeyim. Bendeki algı böyleydi. Sonradan farkındalığımız arttı konuyla ilgili. Şimdi dolayısıyla siz böyle bir şeye geldiniz. Ondan sonra bu sefer bir anda o çarklar ters işlemeye başladı. 180 derece başka yönde, yani sağa giderken aniden geri dönüp sola gitmeye başladı. Şimdi böyle bir politika karşısında piyasa ciddi ölçüde sertlendi. Şimdi bu cephede ne yapacağını daha çok bilmeye ihtiyacı var. Şimdi Türkiye'nin bugün anlatıldığı politikalarla ilgili daha fazla detaya, daha spesifik konulara ihtiyacı var. Yani onun için bugünkü program önümüzdeki 3 yılın haritası tamam ama bu daha çok normal zamanların gündeminde daha çok ağırlık bulabilecek konular. Çünkü piyasanın diyorum konsantrasyonu yaz aylarında yaşanan ya da bahar aylarında yaşanan kredi genişlemesi ve Ağustos'un yaklaşık ortalarından itibaren başlayan bir daralma, artan faizler, finansman giderlerinin yukarı çıktığı bir yer. Kur zaten bir şekilde yukarı doğru sürekli olarak gidiyor. Şimdi bu konsantrasyon buralarda. İnanın ne yapılacağını ben de bilemiyorum. Yani öngöremiyorum. Yani çok net söyleyeyim, öngöremiyorum. Peki ne yapılması lazım? Çünkü evet, o kadar hata yapıldı ki yani bugüne kadar arka arkaya para politikası tarafında. Şimdi böyle bir kısıtlamanın da Türkiye'ye bir bedeli var. Şimdi dengeler bozuldu. Ben daha felsefi tarafta açıkçası ekonomiyi biz şöyle bir felsefeyle yöneteceğiz, şöyle bir bakış açısıyla yöneteceğiz söyleminin daha fazla yer bulacağı, daha fazla piyasa için ama finansal ama reel sektörde daha fazla bir anlam bulacağını düşünüyorum. Bunu ortaya koyan politikaların ağırlık kazanması gerektiği kanısındayım. bunu duymadan piyasa pek rahatlamayacak gibi gözüküyor. Yani ekonomide olması gerekenleri evet biz konuşuruz, konuşabiliriz ama zaten başta orasını kaçırdık. Şimdi maliye politikası tarafında da ya her şey normale dönmüş gibi bir plan var önümüzde. Yani şu program bunu anlatıyor. Yani kamu açıkları falan daralıyor, küçülüyor. Yani enflasyon %10 daralmayla zaten düşebilir ama zaten krediyi biz burada daralttıktan sonra önümüzde aslında bir konuşmamız gereken belki bir durgunluk dönemi var. Belki değil öyle. Bu durgunluk dönemini nasıl aşacağız? Dinleyeceğiz yani. Çünkü nasıl ki Ağustos ortasında böyle bir kredi genişlemesinden sonra bir anda birkaç gün içerisinde tamamen ters yöne evrilen bir politikayla nasıl bir şaşkınlık yaşadıysak, nasıl öngöremediysek şu anda da öngöremiyorum. Onun için burada bir şey söyleyemiyorum ama ben programın ne ortaya koyduğunu ancak anlatabilirim. Beklenti zaten net. Yani normalleşme, kapanmıyoruz, kapanmayacağız. Vaka sayıları arttı, az önce söylediğim gibi artarsa vaka sayıları dediğim gibi ekonomiyi çok baltalamayacak noktalarda. Belli ölçülerde, makul diye tanımlayabileceğimiz ölçülerde belli kısıtlamalar gelebilir ama üreten, tüketen o taraflarla ilgili bir takım kısıtlamalar gelmeyecektir. Program da zaten beklenti varsayımı böyle koymuş ortaya. Yani oradaki rakamlar, oradaki veriler, oradaki öngörüler bunu anlatıyor bize. Yine adım adım, adım adım her gün, her hafta, her ay değil bakın, ay diyemiyorum. Evet. İçinde bulunduğumuz koşullarda çünkü
çok uzun bir süre.
Çok sisli. Evet yani Ekim ayı için siz söylediniz. Çok uzun bir süre.
Evet, yani 28 Ekim'e kadar kim bilir neler olacak yani.
Evet.
O yüzden belki bambaşka konuları konuşacağız ve Merkez Bankası da sunumunda bambaşka şeyler hakkında mesaj vermek zorunda kalacak. Onu da bilemiyoruz, evet. Öngöremiyoruz.
Şimdi Merkez Bankası'nın bakıyorsunuz yani enflasyon tarafında 8.9'luk beklentisi enflasyonun şu anda gerçekçi mi? Değil. Yani
işte örneğin bu konuda o da sanırım revize etmek zorunda kalacak. Yani yeni ekonomi programına değil mi uyum açısından?
Evet, yani etmek zorunda ama işte bakın hep geriden geliyor. Az önce sizin de sözünüz hep geride kalıyor, gecikti falan diyoruz. Yani para politikasının uygulamalarında nasıl gecikiyorsa ona dair beklentilerde enflasyonda da geride kalıyor. PPK'dan sonraki yazılı açıklaması internet sitesinde Merkez Bankası'nın beklenenden farklı gitmiştir dedi ama biz bekliyorduk enflasyonun böyle olacağını açıkçası. Yani Merkez Bankası diyor ki ben beklemiyordum ama. Şimdi onun için ekonominin kuralları bize bir şeyler söylüyor ama para politikası cephesinde o kurallar çerçevesinde bir beklenti ve ona göre oluşturulmuş bir politika göremedik. Şimdi çok teknik kalacak belki ama son faiz arttırımında politika faizinin Merkez Bankası'nın zaten fonladığı faizin altında, ağırlıklı ortalama faizin altında kalmasını da anlayamadık. Şimdi bunu anlayamadıktan sonra piyasa anlık, o anı sıcak sıcak o günü yaşıyor. Dediğim gibi konsantrasyon burasıyken çok başka bir yere bakamıyor piyasa. Maalesef ki onun için verilerde de bir değişiklik olmadı. O tarafı göremedik. Yani Türkiye belki ben kur benim için artık hiç önemli değil dediğim. Yani bir rekabetçi olmasının bugünkü koşullarda anlamı daha fazla ihracatlıdır. Soru işareti bugün dünyasında. İki, kuru hiç umursamıyoruz diyebiliriz. Bu da bir politika seçeneğidir, tercihidir. Ama peki o zaman biz içeride her sanayide, yerli sanayide biz kapasiteleri yeteri kadar sahip miyiz? Yani X bir sektörün tedarikçisi olan bir başka sektörde o sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak kadar, enflasyon üretmeyecek kadar kapasiteler mevcut mudur? Her sektörde biz bu bilgilere sahip miyiz? İthalatı sektörel bazda %X'den işte %Y'ye nasıl indirebiliriz, indireceğiz? Önümüzdeki dönem bunlarla ilgili planlar, programlar var mı? O detayları, o teknik çalışmaları, o istatistikleri, rakamları, verileri görmeden bilmiyoruz.
Ve RSFM'de bugün Arda Tunca, ekonomist Arda Tunca bizlerle birlikteydi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi programını 3 yıllık ekonomideki yol haritasını değerlendirdik. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmak umuduyla. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.